Ayarım 9, 98. sayfa. Evet, bu dosyayı. Merak ettiğinle hatırlayacağın her şeyi anlatmanı istiyorum. Özellikle de önemli kısımları. Hey! Oysa ben bu dosyada ne varsa ezberlediğini sanıyordum. Hatırlayabildiğim kadarıyla her fırsatta sorular sorardın. Birlikte çalıştıklarım öfkeden duvara tırmanırdı. Tabii, çünkü Jennifer'ı tanıyordum ve o cinayet benimkilerin evinin tam karşısında işlendi. Ama benim dosyam değildi. Lou ve senin cinayet masasından gelmiş o arkadaşların da NYPD dipnot dışından birinin dosyaya burnunu sokmasından hiç hoşlanmadılar. Dipnot. NYPD, New York Police Department, New York Polis Müdürlüğü. Her şeyi kendilerine sakladıkları için duymadığım bir sürü şey olduğundan eminim. Oysa sen dosyanın üzerindeydin. Sadece 2 aylığına. Ondan sonra kendimi masa başında buldum. Fark etmez, yine de olanları birinci elden duymak istiyorum. Tabii senin için mi sakıncası yoksa? Hayır, sakıncası falan yok. O dosya artık orospu öpücüğü kadar soğuk. Tarihe karıştı dostum. Garson kız içeceklerini getirdi. Garuda viskisinden kocaman bir yudum aldı ve Coca-Cola'sını yudumlayan Ryan'a baktı. Pekala, baştan başlayalım. Babanın telefonu üzerine olay yerine önce yerel polis, onların 15 dakika arkasından da dedektifler geldi. Sabaha karşı bir suları falan olmalı. Ebeveyn yatak odasında kadının cesedini, onun yanında da oğlunu bulduk. Kadın göğsünden 2, gırtlağından da 1 kez bıçaklanmış. Oğlan ise kurşunu sırtından yemiş ama mermi öyle bir açıyla gitmiş ki omuriliğinin bir bölümünü parçalayarak kafatasının arkasından çıkmış. Anne ölmüş ama mucize eseri çocuk hala nefes alıyordu. Kızları ise derin bir şok içinde babanın evindeydi. Bu kadarını biliyorum. Devam et. Evi incelediğimizde hiçbir yerin zorlanmadığını gördük. Bu pisliği yapanlar her kimse ya önceden bir anahtar edindiler ya da son derecede profesyonelce iyi çalışıyorlardı. Kız üst kattaki pencerelerden birini açık bulduğunu söyledi ama pencerede ne parmak izi bulabildik ne de zorlandığını gösteren bir belirti. Tabii pencere mahsus açık bırakılmış da olabilir. Bunun dışında kız ona saldıranın bir erkek olduğundan neredeyse tümüyle emindi. Bir de biliyorsun babasını hiç bulamadık. Sanki buhar olmuş, uçmuş gitmiş gibi. Seninkiler bunu babasının işi olduğunu düşündüler değil mi? Olabilirdi. Neden olabilirdi? Garuda masadaki kaseden bir avuç fıstık alıp ağzına tıktı. Durumu en az bizim kadar bildiğini sanıyordum. Adam şirketinin işi için American Airlines uçağıyla İsviçre'ye gitmişti. Uçak şirketiyle temasa geçtik. Adam check-in yaptırmış ama uçak Zürih'e iner inmez ortadan kaybolmuş. O siktirici İsviçre jandarmasını harekete geçirdik. Zürih'teki bütün otelleri aramalarını sağladık. Avrupa'da hala otele girerken pasaportunu falan göstermen, bir giriş kartı doldurman gerekiyor. Mecburi olduğundan bütün otel müşterilerinin kaydı tutuluyor. İsviçre polisi o boktan kartları teker teker elden geçirdi ama marşa rastlayamadı. Onun için elimizde ya sorusundan başka bir şey kalmadı. Ya Marge ailesinin öldürülmesini ayarlayıp ardından cızlamı çektiyse? Hangi nedenle? Garuda omuz silkip biraz daha viski içti. İşte işin püf noktası da burası ya. Bizim sorunumuz nedenini bulamamak oldu. İşin içinde para ya da en azından bilebildiğimiz kadarıyla kenarda tuttuğu bir eksik etek falan yoktu. Marge'ın karısının hayat sigortası da öyle aman aman bir yakın tutmuyordu. Üstelik poliçede ne olursa olsun paranın çocuklara gideceği kesindi. Kaldı ki adamın kusursuz bir baba, sevgi dolu bir eş falan olduğu da söyleniyordu. Demek kimse bir neden bulamadı, öyle mi diyorsun? Öyle. Aklımıza gelen tek şey belki karısıyla çocuklarının adam hakkında bir şeyler, ne bileyim, karanlık bir sır bildikleri oldu. Adamın bir şekilde tehlikeyi atacak ya da işini bozacak bir şey. Belki de kimliğinden kurtulmak, ailesi olsun olmasın hayatına bambaşka bir yerde yeniden başlamak niyetindeydi. Ama gitmeden önce önemli bir şeyi gizlemek istiyordu. Ne olursa olsun bunun anlamı Març'ın karısının ve çocuklarının ortadan kaldırılmasını istediğiydi. Ama asıl sorunumuz 2 aylık bir çalışmadan sonra bile tek bir neden bulamayışımızdı. Tabii bu adamın bir nedeni olmadığı anlamına değil, varsa bizim bulamadığımız anlamına gelir. Març dışında başka bir koşkulu yok muydu? Garuda kafasını salladı. Bulabildiğimiz tek bir koşkulu yoktu. Cinayetten önce ya da hemen sonrasında civarda hiçbir yabancıya rastlanmamıştı. Evde de aileninkiler dışında bir parmak izi bulamadık. Önemli bir şey daha var. Cinayet gecesi kuvvetli bir fırtına vardı. Hava alanı 4 saat kapanmış. New York'a gelen ve giden uçaklar gecikmişti. Yani Març'ın elinde check-in yaptıracak, sonra eve dönüp işini halledecek ve yeniden hava alanında olacak kadar zaman vardı. İmkansız değil. Març'ın öz kızına tecavüz edip öldürmeye kalkışacağına gerçekten inanabiliyor musun? Hey, sen de polissin Mark. Dünyada bir sürü çılgın herif bulunduğunu, ortalığın delillerle dolu olduğunu, sen de en az benim kadar biliyorsun. En saçma nedenlerle karısını ve çocuklarını öldüren kocalar, çocuklarını katleden anneler. Üstelik sadece çılgın oldukları için de değil. Bu cinayetleri para için, bazen de sigortadan yararlanmak için işliyorlar. Bazen de kıskançlıktan ya da bir suçu örtbas etmek, yepyeni bir hayata başlamadan önce izlerini silmek içindi. Ama adamın karşısında sokağın öbür tarafında oturan sensin. Seni bilmen gerekir. Ryan omuz silkti. Onu tanıdığımı bile söyleyemem. Ben küçükken sanki çoğu zaman yurt dışındaydım. Arada bir merhaba derdi ve normal bir aile babası gibi görünürdü. Ama hepsi bu kadar. Pekala, işe bir de bu açıdan bak. Tecavüz girişimi cinayeti gizlemekte işe yarayabilir. Ne demek istediğimi anlıyorsun sanırım. Bir babanın cinayet sırasında öz kızına tecavüze kalkışacağına pek az kişi inanır. Bütün kuşkular eve zorla giren bir psikopatın ya da cinsel saldırı geçmişi olan bir hırsızın üzerinde toplanır. İçimden bir ses ailesini temizlemek için birini parayla tutmuş olabileceğini söylüyor. Belki de olaydan önce Zürih'e gitmeye, ardından da dönüp masumları oynamaya gerçekten niyetliydi. Oysa havaalanındaki gecikme programının içine edince paniğe kapıldı. Avrupa'ya kaçıp yeni bir kimlikle saklandı. Bu kadarına da spekülasyon derler. Ben de sana diyorum ki elimizde spekülasyondan başka bir şey yoktu. Özellikle de Març'ın tuhaf bir yanı olması nedeniyle. Geçmişiyle ilgili üzerine örtmek istediği karanlık bir sırdan söz etmiştim ya. Bunu işkembeden atmadık. Ryan kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? Olayın peşinden giderken hiçbir koku duymadın mı yani? Ne kokusu duyacaktım? Her şeyden önce Març'ın bir geçmişi yoktu. En azından bizim bulabileceğimiz bir geçmişi yoktu. Ne aile geçmişi, ne bir kardeş, ne de belirleyebildiğimiz bir akraba. Federallerle, kayıp bürolarıyla, Interpol'le aklına neresi geliyorsa orasıyla teması geçtik. Onun hakkında en ufak bir bilgisi olan kimse çıkmadı. Març nereden geldiği bilinmeyen, ardından da ortadan kaybolan esrarengiz biriydi. Birisi ortadan kaybolduğunda 3 yıla başvurduğumuzu sen de bilirsin. Geçmişini araştırırız, dostlarını ve düşmanlarını araştırırız, banka hesaplarını araştırırız. İşte asıl tuhaflık da burada. Març'ın ne yakın arkadaşı, hatta ne de düşmanı vardı. En azından varsa da biz bulamadık. Bulduğumuz 2 banka hesabında para vardı tabii ama önemli miktarda değil. Üstelik olaydan sonra para da çekilmedi. Şurasını iyi dinle. Geçmişi de ancak karısıyla tanışmasının 1 yıl öncesine gidiyordu. Arizona'nın kayıp bir köyündeki adresin boktan bir motele ait olduğu anlaşıldı. İzler oraya götürüyor. Paul March'ın gizemli yolculuğu oradan başlıyordu. Sanki uzaydan çıkıp gelmiş acayip bir yaratıkmış gibi. Jennifer küçük bir kızken cezaevi giysisi içinde babasına benzeyen bir adamın fotoğrafını gördüğünü anlattı. Resmi tavan arasındaki bir sandıkta bulmuş. Arkasında da Joseph Delgado yazılıymış. Biz de bu isme yoğunlaştık ve Amerika'daki bütün cezaevlerinin veri tabanını taradık. Bulduğumuz isimlerden hiçbirinin Paul March'la ilgisi olamazdı. Ryan kaşlarını çattı, kafasını salladı. Bunlardan haberim yoktu. İnan bana, o herifle ilgili saçma sapan bir sürü tuhaflık daha vardı. Dediğim gibi ne bir aile, ne bir akraba, ne de geçmiş. Ya işvereni? Prime International Securities son derecede saygın ve mütevazi küçük bir Manhattan yatırım bankası. March 16 yıldan beri bankada çalışıyordu ve kaybolmasından bir yıl önce de başkan yardımcılığına getirilmişti. Ama Prime'de onun hakkında bulabildiklerimiz sadece iş geçmişiydi ve bize bir şeyler anlatmaktan uzaktı. Bürosunu araştırıp meslektaşlarını konuşturmaya çalıştık. Herhangi bir mali yolsuzluğa karıştı, şirketi dolandırmaya kalktı ya da örnek bir çalışana yakışmayacak şeyler yaptığı konusunda tek bir belirti bile yoktu. Bulduklarımız için de adam hakkında bilmediğimiz bir şey anlatacak ya da kaybolmasını açıklayacak en ufak bir şeye rastlamadık. Onun da çalışanlardan çoğu adam hakkında hırslı olduğu, çılgınlar gibi çalıştığı ve fazla konuşmadığı dışında pek bir şey bilmiyordu. Garuda arkasına yaslandı. Sana bütün anlatacağım bu. Mark gözlerini kendi bardağına dikmişken kadehinden uzunca bir yudum aldı. Sonunda Mark, senden bir yardım daha isteyeceğim dedi. O arkadaşın hala CIA'de mi çalışıyor? Garuda başıyla onayladı. Daha çok babamın arkadaşıydı ama evet. Sanırım hala Langley'de. Neden sordum? Görüşüyor musun? Arada sırada ama son konuşmamızdan bu yana birkaç yıl geçti. Birinin hakkında bilgiye ihtiyacım var. Adı Jack Kelso. Ama son derece dikkatli, çok dikkatli olmalı. Bir ilgilenir misin? Kim bu herif? Özel operasyonlar müdür yardımcısı mıymış, neymiş, öyle bir şey. Hangi kısım ya da bölümden bilmiyorum. Bu herif hakkında bilgiye ne zaman ihtiyacım var? Hemen desek? Garo da omuz silkti. Peki öyleyse eve gittiğimde bir telefon eder bakarım. Ryan gülümsedi, yeterince ayıp olacağından emin misin? Bana bak, bundan çok daha beter durumlarda bile evin yolunu buldum. Teşekkürler Lou. Ryan Coca-Cola'sını bitirdi. Seni evine bırakayım mı? Garuda kafasını salladı. March konusunda neden bilgi istediğini sorsam bozulur musun? Dedektifler arasındaki bir arkadaşım adamın cesedinin bulunduğunu söylemişti. Kimin cesedinin? Paul March'ın. Garuda şaşkınlıkla kadehini masanın üzerine bıraktı. Nerede? Avrupa'da. İsviçre, İtalya Alplerinde. Uzun zaman önce ölmüş. Bir buzulun içinde donup kalmış. Siktirici dağdaki buzuldan bahsediyorsun değil mi? Mark başıyla onayladı. Benimle dalga geçmiyorsun ya. Hayırlı, dalga filan geçmiyorum. Garuda hafifçe ıslık çaldı. Aman tanrım, galiba artık duymadığım bir şey kalmadı. Mark o gece eve vardığında saat 11'e geliyordu. 10 dakika sonra yolculuk için hazırladıklarını bavuluna yerleştiriyordu ki kapının çalındığını duydu. Aşağıya indi. Kapının üzerindeki delikten bakıp kapıyı açtı. Kelso elinde bir evrak çantasıyla sındırmanın altında duruyordu. İyi akşamlar Ryan. İçeri girmemde bir sakınca var mı? Ne sakıncası olacak? Artık aileden sayılırsınız. Kelso espriye bir tepki göstermedi. Mark onun içeriye girmesini bekleyip kapıyı kapattı. Daha önce buluşamadığımız için bağışlayın ama son derece yoğun bir gün oldu dedi Kelso. Telefonda da anlatmaya çalıştığım gibi Jennifer'ı ikna etmeye çalıştım ama başaramadım. Yazık. Yoksa işimiz çok daha kolaylaşacaktı. Her neyse. Ben yine de yarın akşam Zürih'e kalkan American Airlines uçağında yerinizi ayırttım. Ajan Grimes ve Ajan Fellows yarın saat 3'te gelip sizi evden alarak JFK'ye götürecekler. Her üçünüz de Newark'tan kalkacak İsviçre Hava Yolları uçağından 3 saat önce hareket eden uçakta olacaksınız. Böylelikle Jennifer'dan çok önce Zürih Havaalanı'nda olup hazırlıklarınızı tamamlayacak zaman bulacaksınız. Ben Zürih'e vardıktan sonra ne olacak? Jennifer'ın seyahat acentesi havalimanından onun adına bir araba kiraladı. Anlaşılan niyeti havalimanından çıkıp sınırı geçerek Varzo'ya gitmek ve babasının cesedini teşhis etmek. Tabii havalimanında sizin adınıza da bir araba kiralandı ama sizinki Avis bürosunda olacak. Bana yurt dışında ne kadar kalacağını bilmediğini, onun için biletinin dönüşünü açık bıraktığını söyledi. Kiraladı araba da öyle. Onun için duruma göre hareket etmek zorunda kalacaksınız. Kelso evrak çantasına dokundu. Şimdi de eğer sizin için bir sakıncası yoksa birlikte gözden geçirmek istediğim önemli konular var. Mark konuğunu sehpanın yanına götürünce Kelso da çantasını açtı. Çantanın içinde yumuşak köpükten bir kalıba oturtulmuş bir cep telefonu, şarj ünitesi ve iki de yedek pil vardı. Telefonun yanında da bir Sony verici, bir de üzerinde minik bir teleskopik anteni bulunan televizyon kumanda aleti boyunda elektronik bir el cihazı. Mark'ın gözü bu arada Zeiss marka güçlü ama küçük bir dürbün ile plastik bir kılıf içindeki yol haritalarına ilişti. Muhtemelen bu izleme malzemesinin çoğunu biliyorsunuzdur dedi Kelso. Ha, bu arada da Jennifer'ın kiraladığı arabanın bir fotoğrafı. Plaka numarasını not ediverin. Yanlış arabanın peşine düşmenizi istemiyorum. Kelso'nun Mark'a uzattığı resmin üzerinde İsviçre plakası kolaylıkla okunabilen 4 çeker bir Toyota görünüyordu. Kullanacağı arabanın gerçekten de bu olacağını nereden biliyorsunuz? Kelso minik antenli avuç içi cihazı eline aldı. Bilmemeniz daha iyi olur. Her neyse, çipin altına bir böcek yerleştirdik. Basit ama güçlü bir verici. Bu da onun alıcısı. Toyota'yı izleyebilmeniz için size manyetik bir yön verecek. Toyota'yı herhangi bir yerde gözden kaçırırsanız cihazın ibresini izleyin yeter. Ve eğer Jennifer'i karanlıkta izlemeniz gerekecekse Zeiss dürbünün güçlü bir gece görüş özelliğine sahip olduğunu unutmayın. Yine her şeyi düşünmüş gibisiniz. Gayret ediyorum. Kelso haritalarla dolu plastik kılıfı eline aldı. İsviçre ve Kuzey İtalya yollarının haritaları. Jennifer'ın Varzo'ya gitmek için geçmesi muhtemel yollar işaretli. Tanımadığınız bir bölgede olacağınıza göre bu haritayı dikkatle incelemeniz iyi olur. Bir de Zürich Kloten Havalimanı'nın bir krokisi var. Kelso krokuyu açtı. Görüyorsunuz, benzin istasyonunun yanındaki bir ara yolun üzeri çizili. Jennifer havalimanından çıkmak için Avis Otoparkı'nın 400 metre kadar ötesindeki bu noktadan geçmek zorunda. Tek çıkış yolu burası olduğu için bana kalırsa havalimanındaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra buraya gelip beklemeniz iyi olur. Kelso Sony vericiyi eline aldı. Adamlarımdan biri sizi bu cihazdan arayacak ve Jennifer havalimanından ayrılmak üzereyken sizi önceden uyaracak. Önünüzden geçene kadar bekler, sonra da güvenli bir mesafeden onu izlersiniz. Sorunuz var mı? Aletler bozulur ya da onu kaybedersem ne olacak? Aletler son derece güvenilir Ryan. Onun için bozulacaklarını sanmam. Ama cihazlar bozulur ve Jennifer'ı gerçekten gözden kaybedersiniz. O zaman hemen beni ya da adamlarımı arayın. Numaramı cep telefonunun birinci bellek hanesine programladım. Onun için bir tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Yardıma ihtiyacınız olması durumunda da adamların arkanızda göze batmayacak bir uzaklıkta olacaklar. Kelso kaşını kaldırdı. Bütün dediklerim anlaşıldı mı? Sanırım anlaşıldı. Kelso gergindi. Ya anladınız ya da anlamadınız. Eğer tekrarlamamı istediğiniz herhangi bir şey varsa üşenmem. Ama sanırım da duymak istemiyorum. Her şeyden önemlisi yanlışlık istemiyorum. Hele söz konusu Jennifer'ın hayatıysa asla. Mark Kelso'nun sesindeki sert, saldırgan tınıyı duymazdan geldi. Anlaşıldı. Kelso her şeyi evrak çantasına yerleştirdi. Sadece size verdiğim cep telefonunu kullanmanızı ve kendi telefonunuzu yanınızda götürmemenizi önemli tavsiye ederim. Kendi telefonunuz işleri karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Üstelik elimizde bir yenisine ihtiyaç duymayacak kadar çok iletişim cihazı var. Madem öyle diyorsunuz, bilmeniz gereken bir şey daha var. Jennifer'ın babasının cesedini teşhis etmeden önce ya da sonra herhangi bir tehlikeyle karşılaşmasını istemiyorum. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? İsterseniz içgüdüsü diyelim diye oldukça gizemli bir cevap verdi Kelso. Ardından da evrak çantasını kapattı. Onun için teşhisten sonra özellikle dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Silahlı olacağımı söylemiştiniz. Zürich Havalimanı'nın danışma bürosunda Charles Vincent Jones adına bırakılmış bir zarf bulacaksınız diye izahat verdi Kelso. Zarfın içinde bir bagaj makbuzu ile bir anahtar olacak. Makbuzu soldaki emanet bölümüne götürdüğünüzde size kilitli bir çanta verecekler. O çantada bir Glock ile 3 dolu şarjör var. Tabancaya gerçekten ihtiyacım olacak mı sizce? Daha önce söylemiştim Ryan. Burada oyun oynamıyoruz. Başka soru? Bir sürü sorum var ama hiçbirine cevap vermeyeceğinizi biliyorum. Belki birini cevaplayabilirsiniz. Glock'u kullanmam gerekir de tutuklanırsam ne olacak? Umarım böyle bir şey olmaz. Ama inanın bana CIA sizi kaderinizle baş başa bırakmaz. Sizi bırakmak işimize gelmez zaten. Bunu bana yazılı olarak verebilir misiniz? Kelso istekle ince bir espri sezdi ve belli belirsiz gülümsedi. Yazılı hiçbir şey yok Ryan. Peki ya yardım? Grimes ve Fellows sizinle aynı uçakta gelecek. Gece gündüz her dakika yanınızda bulunacaklar. Zürih'e vardıktan sonra ihtiyaç duymadıkça hiçbirini görmeyeceksiniz. İhtiyaç duyduğunuzda da telsizle bir çağrı yapmanız yeterli olacak. Her ikisi de iyi, dürüst ve son derece güvenilir insanlardır. Ben ise ya cep telefonundan arayarak ya da Grimes ve Fellows'dan biriyle temas kurarak sizi izliyor olacağım. İşler sarpa sararsa beni saatler değil dakikalar içinde yanınızda bilin. Nasıl olacak bu? Kelso çantayı kahve sehpasının üstüne bıraktı. Siz sadece hemen yakınınızda olacağımı düşünün ve gerisiyle ilgilenmeyin. Elinizde bu çantayla gümrükten geçmek konusunda da bir endişeniz olmasın. Kimse canınızı sıkmaz. Size güveniyorum. Sanırım bavulunuzu hazırladınız. Hemen hemen. Başka sorunuz var mı? Şimdilik aklıma gelen bir soru yok. Öyleyse sanırım bir dahaki sefere Avrupa'da karşılaşacağız. Yardımınız için size ne denli şükran duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunu Jennifer için yapıyorum, dedi Mark. Tuhaf olan ne biliyor musunuz? Hala başımı nasıl bir belaya soktuğumu bilmiyorum. Bu da canımı sıkıyor. Kelso cevap vermeden elini uzattı. İyi geceler Ryan. Biraz dinlenmeye çalışın. Bana kalırsa ihtiyacınız olacaktır. Yarın için iyi yolculuklar diliyorum. Telefon çaldığında Mark uyumak üzereydi. Başucu lambasını yaktı. Telefonun ahizesini kulağına götürdüğünde Lou Garuda'nın sesini tanıdı. Mark, uyanık mısın? Şimdi öyleyim. Ne haber Lou? Şu adını verdiğin herif Kelso. Dediğini yapıp hakkında bilgi topladım. Bu akşam eve gelince Virginia'daki eski bir ahbabımı aradım. Anlaşıldığı kadarıyla CIA'den ayrılmış. Bir süre sağdan soldan konuştuk. Sonra da ajanstan söz ederken duymuşum gibi laf arasında Kelso'nun adını söyleyiverdim. Benim arkadaş bürodan ayrılalı 2 yıl falan olmuş ama geçmişte Kelso'nun adını duymuş. Dediğine göre CIA'deki kodamanlardan biriymiş. ve eğer taşaklarının üzüm hoşafına dönmesini istemiyorsan şakaya gelmezmiş. Başka? Arkadaşımın anlattığına bakılırsa bu senin Kelso çok saygın biriymiş. Sadece karmaşık dosyalarla, yani ulusal önemi olan falan işlerle uğraşıyormuş. Kelso'nun hangi bölümden olduğunu öğrenebildin mi? Bu dediğin kepenkleri kapatma zamanına rast geldi. Ben de fazla meraklı görünmemek için pek ısrar etmedim. Benim arkadaşın hatırladığı tek şey Kelso'nun birkaç yıl önce özel projeler olarak adlandırılan bir bölüme atanmış oldu. Özel projelerin ne anlama geldiğini anlatmadı. Garuda kısık kısık güldü. Hey, bana kalırsa her anlama gelebilir. Belki de şu Kelso adam öldürüyordur ya da ona benzer CIA hikayeleri işte. Evet, haklısın. Başka? Daha ne istiyorsun? Hayat sigortasını yapan herifin adını da ister misin? Bütün topladıklarım bunda. Sağ olasın Lou. Senden bir şey daha isteyeceğim. İste bakalım. Jennifer March'ın kardeşi Bobby Caldwell bakım elinde. Önümüzdeki iki gün süresince benim adıma oraya uğrayıp şöyle bir yoklayarak bir isteği ya da bir eksiği yok olmadığına bakacak birine ihtiyacım var. Bunu yapar mısın? Tabii ama neden sorabilir miyim? Jennifer'a o burada değilken kardeşine göz kulak olacağıma söz vermiştim. Ama şimdi benim de bir yerlere gitmem gerekiyor. Nereye? Söyleyemem. Seninle nasıl temas kuracağım? Kuramayacaksın. Ben seni ararım. Mark konuşmalarının dinlenebileceğini düşünerek Garuda'ya cep telefonunu vermek istemedi. Bir sessizlikten sonra Garuda sakince sordu. Mark, ne? Nasıl bir belaya girmeye hazırlandığını bilmiyorum ama bir tavsiyem olacak. Ne işle uğraşırsan uğraş, eğer işin içinde CIA varsa kıçını kollamayı unutma. Emin eski dostum. O pezevenkler çok tehlikeli. Neredeyse kendi kurallarını kendileri koyduklarından, akıllarından geçeni yaparlar. Tamam. Ciddiyim Mark. Langley'deki heriflerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Telefonunu dinlerler, banka hesaplarını karıştırırlar. Gerekirse duvarlarına bile kulak dayarlar. Allah kahretsin. Langley'de olan bitenin yarısını bilen birisi var mıdır demek istiyorum. Babamla arkadaşı bir keresinde giriştikleri pis işleri anlatmıştı. Duysan taşların diken diken olur. Onun için kendini kolla, anlıyor musun? Unutmamaya çalışırım. Tatlı rüyalar amigo. Lou Garuda ve Angelina çırılçıplak yatağa uzanmışlardı. Angelina Garuda'dan 10 yaş daha genç olup ondan oldukça hoşlanan esmer güzeli bir kadındı. Yarı Amerikalı, yarı Kolombiyalıydı. Birkaç ay önce tanışmışlardı. Genellikle sevişmek Angelina için harika olurdu ya, bu kez Garuda'nın bir sorunu var gibiydi. Başka zamanki gibi değilsin sevgilim, sorun nedir diye usulca sordu. Seninle biraz daha oynamamı, kaldırmamı ister misin? Berik'in aklı uzaklardaydı. Hayır, çoktan kalktı bile. Hani nerede diye takıldı kadın. Kafamın içinde Angelina. Bir dosyayı düşündükçe kalkıyor. İnan bana, son derece tuhaf şeyler oluyor. Bana anlatamaz mısın? 2 yıl önce hiçbir yere varmayan bir dosya üzerine kafa patlattım. Herifin biri sanki buhar olup kayboluveriyor. Aynı gece bir saldırgan adamın evine giriyor. Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralıyor. Yine birisi adamın yetişkin kızının ırzına geçmeye yelteniyor. Cinayet için hiçbir neden yok. Kaybolan adam da bir daha ortaya çıkmıyor. Oysa şimdi de herifin cesedinin Alplerdeki bir buzulda bulunduğunu söylüyorlar. Interpol raporundan aldığım kadarıyla öleli bayağı zaman olmuş. Bu çok tuhaf. Dediğin gibi bebeğim. Garuda bir sigara yakıp derin bir nefes çekti. Kim bu adam? Prime International Securities adlı bir şirkette çalışıyordu. Manhattan'da küçük ama son derece saygın bir yatırım bankası. Ne işi yapıyormuş? Başkan yardımcılarından biriymiş. Gidip kızıyla, yani saldırganın ırzına geçmek istediği kızla görüşüp kayıt dışı konuşmak isterdim. Ama resmi bir durum olmadan kabul etmeyeceğinden eminim. İçimden bir ses bu konunun peşinden gitmeye değer diyor. Nasıl istersen. Angelica adamın kamışını avuçlayıp sıvazlamaya koyuldu. Bu arada sevgilim, şu sigaranı söndürüp beni ateşleten nasıl olur?